Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 9. ayrım. Karim kapıyı vurup odasına girdi. Madeni dosya dolabı, kokulu tütün, Fransız polisinin zaferini gösteren posterlerde kötü çekilmiş donuk bakışlı silüetler. Magripli yeniden midesinin bulandığını hissetti. "Bütün bu karışıklıklar ne anlama geliyor?" diye sordu Kuvaziye, yazı masasının gerisinden. "Bir hırsızlık, bir de mezara saldırı. Çok gizli, çok önemli bir çalışma. Çok da tuhaf." Kuvaziye yüzünü buruşturdu. "Ne çalındı?" "Okulda kayıt arşivleri. Mezarlıkta henüz belli değil. Kabrin içinde ciddi bir arama yapmak ve..." "İki olayın bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsun?" "Nasıl düşünmeyeyim? Sarzak'ta aynı hafta sonu içinde iki olay. İstatistikleri alt üst edecek bir şey." "Ama sen iki olay arasında bir bağlantı buldun mu?" Razia kararmış bir piponun dibini karıştırdı. Karim kendi kendine gülümsedi. 50'li yılların polisiye kitaplarına layık bir komiser karikatürü. "Aralarında bir bağlantı olabilir, evet," diye mırıldandı. "Zayıf ama. Anlat öyleyse." "İçine girilen kabir, değişik isimli bir çocuğun, Jude Itero adlı birinin mezarı. 1982 yılında 10 yaşındayken ölmüş." Kendi kendime, küçük Jude'un belki de o okulda okuduğunu düşündüm. Çünkü kaybolan defterler tam da... "Bu savını destekleyecek kanıtların var mı?" "Hayır." "Diğer okullara sordun mu?" "Şimdilik hayır." Kruvaziye tıpkı temel reis gibi piposunun içine üfledi. Karim yaklaştı, daha yumuşak bir sesle konuştu. "Bu soruşturmayı bana verin komiser. Bunun altında karanlık bir şeyler seziyorum. Belki inanmayacaksınız ama bana göre bu profesyonellerin işi. Bir şey aradılar. Önce çocuğun ailesini bulalım. Sonra kabirde araştırma yapacağım. Ben, siz aynı fikirde değil misiniz?" Komiser gözlerini indirmiş, kararmış pipoyu özenle dolduruyordu. "Bu dazdakların işi." "Ne?" Kuraziye gözlerini kaldırıp Karim'e baktı. "Dedim ki mezarlık, dazdakların işi." "Hangi dazdakların?" Komiser bir kahkaha patlatıp kollarını kavuşturdu. "Görüyor musun, küçük bölgemiz hakkında daha öğrenecek çok şeyim var. 30 kişi kadar onlar. Kalyus yakınında, kullanılmayan bir depoda yaşıyorlar. Maden sularının depolandığı eski bir hangar. Buradan 20 kilometre uzakta." Abduf gözlerini Kruvaziye'den ayırmadan düşündü. Güneş komiserin yağlı saçlarını parlatıyordu. "Bence yanılıyorsunuz." Selye mezarın Yahudi mezarı olduğunu söyledi. "Ama doğru değil. Ben sadece Jude'un Yahudi asıllı bir isim olduğunu söyledim. Bunun bir anlamı olamaz. Kabirde hiçbir Musevi işareti yok. Üstelik Yahudiler ailelerinin yanına gömülmek ister. Komiser, bu çocuk öldüğünde 10 yaşındaydı. Yahudi mezarlıklarının üzerinde yarım kalmış kaderi belirten bir desen, bir motif bulunur. Tamamlanmamış bir sütun ya da kesilmiş bir ağaç gibi. Bu kabir bir Hristiyan kabri. İşte gerçek bir uzman. Bütün bunları nereden biliyorsun?" "Okudum." Kruvaziye aldırmadı, yineledi. "Bu dazdakların işi." "Saçma. Irkçı bir eylem değil bu. Vandallık bile değil. Hırsızlar başka bir şey arıyorlardı." "Karim," diye araya girdi Kruvaziye, az da olsa gerginliğinin belli olduğu dostça bir tavırla. "Önerilerine ve görüşlerine hep değer vermişimdir. Ama burada emirleri ben veriyorum. Yaşlı kurda güven. Dazdakların izini derinleştirmek gerek. Senin yapacağın küçük bir ziyaretin bizleri aydınlatacağına inanıyorum." Karim doğruldu ve sordu. "Yalnız mı? Sakın bana saçlarını biraz kısa kestirmiş gençlerden korktuğunu söylemeye kalkma." Karim cevap vermedi. Kruvaziye bu tür sınamalardan keyif alıyordu. Onun gözünde bu hem kötü bir şaka hem de saygı göstergesiydi. Teğmen yazı masasının kenarını kavradı. Eğer Kruvaziye oyun istiyorsa kuralına göre oynamak zorundaydı. "Size bir alışveriş önereceğim komiser." "Bak hele. Tek başıma gidip dazdakları sorgularım. Onları biraz sarsıp öğlen birden önce raporumu yazarım. Bunun karşılığında bana kabre girip istediğim gibi araştırma izni sağlayacaksınız. Bir de çocuğun ailesiyle görüşmek istiyorum. Bugün." "Ya bu işi dazdaklar yapmışsa?" "Dazdaklar yapmadı." Kruvaziye piposunu yaktı. Tütün bir çalı demeti gibi çıtırdadı. "Kabul," dedi Kruvaziye. "Kalyus'tan sonra soruşturma benim, değil mi? Eğer raporum birden önce elimde olursa, nasılsa cinayet masasının dedektifleri yakında burada olur." Genç polis kapıya yöneldi. Elini tokmağa uzatmıştı ki komiserin seslendiğini duydu. Göreceksin, dazlakların senin üslubuna hayran kalacaklarından eminim. Karim ihtiyar kurdun kahkahaları arasında kapıyı çarptı. 10. Kısım. İyi bir polisin düşmanını iyice tanıması gerekir. Yüz hatlarını, davranışlarını. Üstelik dazlaklar konusunda Karim'in eline su dökmek imkansızdı. Nantern yıllarındaki amansız kavgalar sırasında sayısız dazlakla karşılaşmıştı. Polis okulu sırasında da dazlaklar hakkında gerçek bir rapor hazırlamıştı. Gaz pedalını köklemiş, kayyüse doğru ilerlerken bildiklerini aklından geçirdi. O serseriler karşısındaki şansını değerlendirmek için kendine özgü bir yöntemdi bu. Özellikle her iki eğilimin üniformalarını düşündü. Tüm dazlaklar aşırı sağcı değildi. Aşırı sol bir cephe oluşturan kızıl dazlaklar da vardı. Çeşitli ırklardan gelme, çok idmanlı, kendi aralarında katı kurallar geliştiren bu topluluk en az neonaziler kadar tehlikeliydi, belki de daha çok. Onlar karşısında yarasız beresiz kurtulma şansı yoktu Karim'in. Kısaca her birinin özelliklerini düşündü. Faşistler, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bomber denilen ceketini, parlak yeşil yüzü dışta kalacak biçimde giyiyordu. Diğer yanda kızıllar, tam tersine portakal rengi yüzü dışta kalacak şekilde. Faşolar liman işçisi ayakkabılarını beyaz ya da kırmızı bağcıklarla bağlardı. Kızıllarsa sarı bağcıklarla. Karim saat 11 sularında arabasını üzerinde vadenin suları yazan hangarın önünde durdurdu. Deponun ondile plastik duvarları göğün saf mavisiyle karışıyordu. Kapının önünde siyah bir Citroen DS vardı. Kısa bir hazırlıktan sonra arabadan fırladı Karim. Herifler içeride olmalıydı. Biralarını yudumluyorlardı mutlaka. Düzenli soluk almaya çalışarak çevreyi inceledi. Hangara doğru yürüdü. Yeşil ceketler, beyaz ya da kırmızı bağcıklar. Faşo. Portakal rengi ceket, sarı bağcık, kızıllar. İşte sadece o zaman zarar görmeden kurtulma ihtimali olacaktı. Derin bir soluk alıp kapıyı rayın üzerinde kaydırdı. Nereye girdiğini anlamak için bağcıklara bakması gerekmeyecekti. Duvarlarda kırmızıya boyayla yapılmış gamalı haçlar vardı. Nazi işaretlerinin yanında da toplama kamplarını ya da işkence edilen Cezayirlileri gösteren büyük büyük fotoğraflar yer alıyordu. Resimlerin altında yeşil ceketli dazlaklar gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. Demir burunlu Doc Martin'ler karanlıkta parıldıyordu. Bunlar aşırı sağın katı kanadındandı. Karim, heriflerin hepsinin alt dudaklarının iç tarafında skin dövmesi taşıdığını biliyordu. Karim bir vaşak gibi konsantre oldu. Bakışlarıyla silahları aradı. Bu çılgınların cephaneliğini iyi tanıyordu. Muştalar, beyzbol sopaları ve saçma atan çift namlulu savunma tabancaları. Pezevenkler bir yerlerde de kauçuk mermi atan pompalı tüfek saklıyor olmalıydı. Gördükleri çok daha kötüydü. Börtler, yani kadın dazlaklar. Kafalarını kazıtmış, alınlarına dökülen perçem ve yanaklarına inen tutamlardan başka saç bırakmamış karılar. İyice semirmiş, midelerini alkolle doldurmuş, kuşkusuz heriflerden çok daha acımasız orospular. Yutkundu. Karşısındakilerin işsiz güçsüz serseri takımı değil, bir dayak sözleşmesi beklerken gelip buralarda saklanan gerçek bir çete olduğunu anlamıştı. Buradan sağ çıkma şansının baş döndürücü bir hızla azalmakta olduğunu düşündü. Kadınlardan biri köpüklü birasından bir yudum aldı. Sonra ağzını kocaman açıp geğirdi. Karim'e doğru. Diğerleri kahkahayı patlattı. Hepsi de Karim'in boyundaydı. Magripli yüksek ve sert sesle konuşmaya başladı. Tamam çocuklar, polis. Buraya size birkaç soru sormaya geldim. Dazlaklar yaklaşıyordu. Aynasız olsun olmasın. Karim her şeyden önce bir Arap'tı. Üstelik böylesi kaçıklarla dolu bir hangarda bir Arap'ın postu kaç para ederdi ki? Hatta Kruazyen'in ve diğer aynasızların gözünde. Genç değmen ürperdi. Saniyenin onda biri kadar bir süre, ayakları altındaki dünyanın göçtüğünü hissetti. Karşısında tüm bir kent, bir ülke, hatta bütün dünya varmış gibi geldi. Karim silahını çıkardı ve namluyu tavana çevirdi. Tekrar ediyorum, ben bir polisim ve sizinle dürüstçe konuşmaya geldim. Usulca silahını paslanmış bir varilin üzerine bıraktı. Dazlak kelleler hareketlerini kaçırmıyorlardı. Silahımı bırakıyorum. Biz konuşurken kimse ona dokunmayacak. Karim'in varilin üzerine bıraktığı otomatik bir Glock 21'di. %70 polimerden yapılmış, son derece hafif, en son modellerden biri. Kabzada 15 mermi, bir tane de namluda. Fosforlu gez. Heriflerin daha önce hiç böyle bir silah görmediklerini biliyordu. Elindeydiler. Şef hanginiz? Cevap olarak sessizlik. Karim birkaç adım daha atıp soruyu yineledi. Şef dedim, kahrolasıcalar. Zaman kaybetmeyelim. İçlerinden en irisi ilerledi. Tüm vücudu şiddetli bir tekme atmaya hazır gibiydi. Bölgenin kaba aksanıyla konuştu. Bu lağım faresi bizden ne istiyormuş? Bana lağım faresi dediğini unutmaya hazırım arkadaş. Kısa bir süre konuşacağız. Dazlak kafasını sallayarak yaklaşıyordu. Karim'den daha uzun, çok daha yapılıydı. Magripli saç örgülerine bu örgülerin yarattığı tehlikeyi düşündü. Örgüler kavga anında yakalamak için idealdi. Dazlak hala ilerliyordu. Metal ahtapotlar gibi elleri açıktı. Karim bir milim bile gerilemedi. Sağ tarafa bir göz attı. Diğerleri silahına yaklaşıyorlardı. Lağım faresi bizden ne is? Kafa bir obüs mermisi gibi fırladı. Dazlağın burnu Karim'in yüzüne gömüldü. Herif iki büklüm oldu. Karim ayağı üzerinde dönerek herifin Adem elmasına bir tekme indirdi. Dazlak yerden havalandı, acı bir çığlık atarak 2 metre öteye düştü. Dazlaklardan biri tabancanın üzerine atılarak tetiğe asıldı. Sadece bir tıkırtı duyuldu. Namluya kurşun sürmek istedi ama şarjör boştu. Karim, sırtına kaydırdığı ikinci silahını, Beretta'yı çekti. Tabancayı 2 eliyle tutarak dazlaklara doğrulttu. Topuğuyla kurbanının gırtlağına basıp haykırdı. Sizin gibi çılgınlara dolu silah bırakacağımı mı sandınız yoksa? Dazlaklar donup kalmıştı. Yerdeki adam soluk almaya çalışarak inledi. İbne, dürüstçe ha? Karim herifin apış arasına bir tekme savurdu. Adam haykırdı. Karim eğilip herifin kulağını büktü. Kıkırdaklar parmaklarının arasında çatırdadı. Dürüstlük mü? Sizin gibi pisliklerle öyle mi? Asabi bir kahkaha attı. Enayi miyim? Siz oradakiler, arkanızı dönün. Ellerinizi duvara dayayın. Orospu çocukları. Siz de kaltaklar. Tavandaki neon lambalara bir kurşun sıktı. Mavimsi bir parıltı çıktı. Teneke kapak tavanın saçlarına çarptı. Sonra da kıvılcımlar arasında yere çakıldı. Bıçkınlar sağa sola kaçışmaya çalıştı. Durumları içler acısıydı. Karim avazı çıktığı kadar bağırdı. Ceplerinizi boşaltın. Bir hareket yapanın diz kapağını uçururum. Karim loş hangarı gözleriyle tarıyordu. Namluyu şefin böğrüne dayayıp alçak sesle sordu. Neyle kafa yapıyorsunuz? Herif kan tükürüyordu. Ne? Ne dedin? Karim namluyu biraz daha batırdı. Kafa yapmak için ne kullanıyorsunuz? Amfetamin, speed, tutkal. Hangi tutkal? Disoplastin. Bisiklet lastiği tutkalı mı? Dazlak ne olduğunu anlamadan başını salladı. Nerede diye sordu Karim. Dazlak kanlı gözlerini devirdi. Buzdolabının yanında, çöp torbasının içinde. Kıpırdarsan seni vururum. Karim gözleriyle hangarı tarayarak geri geri gitti. Silahını hem yaralı dazlaktan hem de yüzleri duvara dönük hareketsiz silüetlerden ayırmadı. Sol eliyle torbayı devirdi. Yere binlerce hap, bir sürü de tutkal tüpü döküldü. Tüpleri topladı. Kapaklarını açıp hangarın içinde yürüdü. Yere, duvarın dibindeki dazlakların hemen arkasına yapışkanla yılanlar çizdi. Yanlarından geçerken bacak aralarına, bellerine tekmeler atıyor, bu arada da bıçaklarını ve diğer silahlarını alıp bir köşeye fırlatıyordu. Dönün. Parlak kelleler ona doğru döndü. Şimdi benim şerefime şınav çekeceksiniz çocuklar. Siz de kaltaklar. Yerdeki tutkalı izlerini kaçırmayın sakın. Bütün eller parmakların arasından fışkıran disoplastin üzerine yapıştı. Üçüncü şınavda avuçları yere yapışmıştı. Dazlaklar karın üstü yere devrildiler. Düşerken bileklerini burktular. Karim, şefin yanına döndü. Bağdaş kurup lotus oturuşuna geçti. Sakinleşmek için derin soluk aldı. Sesi daha sakindi şimdi. Dün akşam neredeydiniz? Biz değildik. Karim kulak kabarttı. Dazlaklara hakim olmuştu, şimdi sormuş olmak için soruyordu. Bu salakların mezarlık saldırısıyla hiçbir ilgileri olmayacağından emindi. Oysa bu dazlak bir şeyler biliyora benziyordu. Magripli eğildi. Neden bahsediyorsun? Dazlak dirseğinin üzerine doğruldu. Mezarlık, biz değildik. Nereden duydun? Biz oradan geçiyorduk. Karim birden her şeyi anladı. Kuvaziye'nin bir tanığı vardı. Bu sabah ona haber veren biri. Dazlaklar mezarlığın yakınından geçerken görülmüşlerdi. Kısacası komiser Karim'e hiçbir şey söylememiş, onu belanın göbeğine göndermişti. O hesabı sonra görecekti Karim. Anlat bakalım. O civarda saklanacaktık. Saat kaçta? Bilmiyorum, belki 2. Neden? Bilmiyorum, eğlenmek istedik. Biraz ortalığı karıştırmak. Kuzey Afrikalı pataklamak için bir şantiye barakası arıyorduk. Karim ürperdi. Sonra, mezarlığın yanından geçiyorduk. Kahrolası demir kapı açıktı. Gölgeler gördük. Bir kabirden çıkan herifler. Kaç kişi? Sanırım 2. Tarif edebilir misin? Yaralı sırıttı. Oğlum, kafamız kıyaktı. Karim, herifin parçalanmış kulağına bir tokat attı. Dazlak bir yılan ıslığıyla sonuca eren boğuk bir çığlık attı. Tarif edebilir misin? Hayır, çok karanlıktı. Karim düşündü. Kafasında hırsızlarla ilgili hiçbir kuşku kalmamıştı. Gerçek profesyonellerdi bunlar. Sonra, kahretsin, ödümüz bokumuza karıştı, tüydük. Olanları üzerimize yıkacaklarını düşündük. Carpentras'takiler yüzünden. Hepsi bu mu? Başka bir şey görmediniz mi? Bir ayrıntı falan. Hayır, hiç. Sabahın ikisinde o Allah'ın cezası delik. Mezardan da ölü. Karim, tek lambanın aydınlattığı küçük yolun sessizliğini düşündü. Bir de birbirlerini dirsekleyen, gırtlaklarına kadar sarhoş bir dazlak çetesinin Nazi marşları haykırmasını. Devam etti. Bir daha düşün. Daha sonraydı. Doğu bloğu yapımı galiba Lada gibi bir araba gördük. Karşı yönde hızla gidiyordu. Mezarlıktan geliyordu. 143 numaralı devlet yolunda. Ne renk? Beyaz. Bir özelliği var mıydı? Çamur içindeydi. Plakasını aldın mı? Hey, polis değiliz biz, salak herif ben. Karim herifin dalağına bir tekme savurdu. Adam kıvrandı, kanlı köpük tükürdü. Teğmen ayaklandı, bulicinindeki tozu silkeledi. Burada yapacak fazla bir şey kalmamıştı. Diğerlerinin inlediklerini duydu. Kuşkusuz, ellerinde 3. ya da 4. derecede yanıklar vardı artık. Karim seslendi. Doğruca Sarzak karakoluna gideceksin. Hemen bugün. Gidip ifadeni imzalayacaksın. Seni benim gönderdiğimi söylersen sana ayrıcalık tanırlar. Dazlak sarsak kafasını yere eğdi. Sonra da dehşete kapılmış hayvan gözleriyle baktı. Bunu neden yapıyorsun? Hatırlaman için diye mırıldandı Karim. Bir aynasız hep sorun olur. Ama Arap bir aynasız işte o büyük beladır. Kuzey Afrikalı pataklamayı bir daha dene. İşte o zaman belaya batarsın. Son bir tekme daha attı. Hem de gırtlağına kadar. Magripli geri geri yürüyerek hangardan çıktı. Giderken Glock 21'ini almayı da unutmadı. Gazı kökleyerek hareket etti. Birkaç kilometre ötede, ağaçların altında durarak, sakinleşmeye, sakin düşünmeye çalıştı. Mezar saldırısı sabahın ikisinde gerçekleşmişti demek. Hırsızlar 2 kişiydi ve belki de doğu yapımı bir araba kullanıyorlardı. Saatine baktı. Bütün bunları yazıya dökecek kadar zaman vardı. Soruşturma artık gerçekten başlayabilirdi. Bir arama emri çıkartmalı, otomobil ruhsatları incelenmeli, 143 numaralı devlet yolu kenarında oturanlar sorgulanmalıydı. Oysa kafası başka yerdeydi. Görevini tamamlamıştı. Kruvaziye şimdi dizgini boşaltacaktı. Böylesi bir soruşturmayı kendine özgü yöntemle nasıl yürüteceğini biliyordu. 1982'de ölen küçük bir çocuğu araştırmaya başlayacaktı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 77. Devamı 10. ayrımda.